Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Her yıl dünyada yaklaşık 5 milyon insanın sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İnsan hayatını tehdit eden bu bağımlılık ve sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde azalmaktayken gelişmekte olan ülkelerde artış gösteriyor ve sigara yüksek oranda nikotin içerdiği için şiddetli bağımlılık yapma potansiyeline sahip. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzda olacak ve bağımlılık nedir, nasıl ve neden bağımlı olunur, hangi etkenler sigara kullanımını artırır ya da kolaylaştırır, sigara ve nikotin bağımlılığı tedavisi nasıl yapılır, detayları hocamızla konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan orman yangınları dünyanın ciğerlerini söndürüyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yanı sıra sabotaj ihtimali de maalesef Türkiye'de orman yangınlarına yol açıyor. Peki, bütün bu olumsuzluklardan ormanlarımızı nasıl koruyacağız? Orman yangınlarını önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? Erken müdahale için yetkilileri hangi yollardan bilgilendirmeliyiz? Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz telefon hattımızda olacak. Ormanlarımız ve yangınlar üzerine söyleşeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Fark et, düşün. Hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et Düşün, Hisset Yaşa köşemizle Güne Bakan devam ediyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
stüdyomuza. Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla bağımlılık konusunu ama özellikle sigara bağımlılığını konuşacağız. Tabii işin fizyolojik bir yönünün olduğu gerçek ama işin bir de psikolojik yönü var. Tabii detayları hocamızdan öğreneceğiz. Hocam bir bağımlılığın isterseniz kelime anlamıyla başlayalım. Nedir bağımlılık tabii. Ve özellikle insan neden bağımlı ve nasıl bağımlı tabii. olur?
Şimdi bağımlı ne olduğunu anlamak için ben öncelikle ihtiyaç kelimesinden başlamak istiyorum. İhtiyaç hani o olmadan yapamayacağımız şey. Mesela hava bir ihtiyaç, su bir ihtiyaç, yemek bir ihtiyaç. Yani bunlar olmadığında hayatımızı sürdüremeyiz. Peki bağımlılık ne? Bağımlılık aslında ihtiyaç olmayan bir şeyin ihtiyaç haline gelmesi. Mesela su bağımlısı demiyoruz ya da hava bağımlısı demiyoruz.
Yaşamamız ama, için gerekli evet. çünkü.
Ama sigara bağımlısı, alkol bağımlısı diyoruz. Niye? Çünkü bunlar aslında ihtiyaç değil ama bağımlı kişi için artık bu bir ihtiyaç haline geliyor.
Sanki onsuz yani, yaşayamazmış
evet,
gibi.
O zaman artık bağımlılık oluşmuş oluyor. Ama bunun dışında bağımlılığın çeşitli ölçütleri var ama en temelde kişinin belli bir madde ya da davranışsal bir bağımlılıksa belli bir davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesi. Örneğin işte sigarayı içmek istemiyor, zararlı buluyor ama ona rağmen içmeye devam ediyor. İşte alkol aslında almaması gerektiğini biliyor ama ona rağmen almaya devam ediyor. Ya da işte 3 sigara içeyim diyor, 5 içeyim diyor ya da işte alkol biraz alayım diyor ama durduramıyor. Yani o maddeyi kullanma davranışı üzerindeki kontrolün gitmesi ilk ölçüt. Bunun dışında hani kişiye zarar vermesine rağmen bunlar psikolojik zararlar olabilir, ilişkilerle ilgili zarar olabilir, maddi zarar olabilir, bedensel zararlar olabilir. Kişi yine de o bağımlı olduğu maddeyi kullanmaya devam eder. Bir diğer özelliği, eğer bir şeye bağımlı olduysanız bir türlü ona doymaz hale gelirsiniz. Yani biz buna tolerans gelişimi diyoruz. Giderek aynı etkiyi elde etmek için daha fazla daha fazla tüketilmeye başlanır.
O vücuttaki eşik değeri mi yükseliyor?
Evet, o aynı psikolojik etkinin çıkabilmesi için ondan daha fazla alması gerekiyor. Bir diğer şey tabii artık bağımlılık iyice ilerledikçe kişi maddeyi ya da işte o sigara, tütün, işte alkol her neyse onu almadığında bir takım bedensel rahatsızlıklar yaşamaya başlar.
Titrediğini
çekilme
söylüyor filan gibi,
belirtileri dediğimiz. Bunun bir kısmı psikolojiktir, bir kısmı bedenseldir. Hani artık orada biyolojik bedensel bağımlılık da oluşmuştur. Tabii öyle bir bağımlılığın bırakılması
geri
da oldukça
daha
zordur.
Zor, değil mi?
Daha zordur.
Şimdi hocam psikolojik ve bedensel bağımlılık o zaman şöyle hani ikiye ayıracak olursak önce biraz o psikolojik bağımlılıktan isterseniz bahsedelim, sonra biraz o fizyolojik kısmına da değinelim.
Psikolojik bağımlılık olduğunda hani o kişi o maddeyi aldığında, bu işte tütün olabilir, alkol olabilir, eroin, kokain olabilir, aldığında kendini iyi hisseder. Hani ve onu alma davranışı üzerindeki kontrolünü yitirmiştir. Hani almaması gerektiğini bildiği halde yine onu almaya yönelir. Bu bizim psikolojide işte ilk başta özellikle bir maddeyi kullanırken olumlu pekiştirme dediğimiz, hani onu kullandığında ya da yaptığında kendini iyi hissediyor. O zaman da ne oluyor? O davranışın sıklığı ya da maddeyi kullanma sıklığı giderek artıyor. Bir noktadan sonra yalnız artık psikolojik anlamda bizim olumsuz pekiştireç dediğimiz döneme girer. O da şu, hani iyi hissetmek için değil de kötü hissetmemek için almaya başlar. Yani kullanmadığında kötü hissediyordur, rahatsız hissediyordur, huzursuz hissediyordur, sıkıntıyı gidermek için. Hani bağımlılık başta böyle balayı döneminde hani iyi hissetmek için, neşelenmek işte falan gibi başlar. O ilk maddeyi kullanma davranışı. Daha sonra bağımlılık haline geldiğinde yalnız o bir tutsaklık haline gelir. Hani hiçbir bağımlı aman artık işte keyif alayım, hoşuma gitsinden çok sıkıntı yaşamamak için almaya başlar.
O olmazsa kendimi daha kötü hissediyorum.
Evet, o aşamaya döner. Psikolojik bağımlılıkta tabii bir de bir takım ek faktörler var. Özellikle alkolde ya da sigarada. Mesela sosyalleşmek için de alkol mesela kullanılan bir madde. Hani kendini daha rahat hissetmek için, kaygısını gidermek için. Sigaradaysa hani çok böyle davranışsal bileşeni de var. Hani o paketi taşımak, efendim sigarayı çıkarmak, elinize almak. Hani bir tür meşgale.
Görsellik gibi, evet. Belki de.
Bir de hoşuna giden diğer şeylerle bağımlılar birleştirdiği için o tabii bağımlılık etkisi daha da artar. Diyelim işte yemeği yiyor, hoşuna giden bir şey. Arkasından bir kahve içiyor, beraberinde bir sigara diyelim. Bunların her biri de birbirini hatırlatmaya başlar bir süre sonra.
Kahve varsa yanında.
Evet. Efendim canı sıkıldığında içmeye başlar, mutlu olduğunda içmeye başlar. Böylece pek çok şeyle de ilişkisi kurulur. Onlar onu hatırlatmaya başlar. O zaman da yine bağımlılığın en önemli kriteri kişinin zamanının çoğu işte o maddeyi bulmak, almak, kullanmak, onunla vakit geçirmekle
geçmeye
başlar. Hocam
ekonomik yönden de çok büyük sıkıntı.
Tabii.
Yani
hele günümüzde ekonomik koşullarında çok
nasıl
önemli
bir bağımlılıksa beden. Ben hep onu düşünürüm. Yani normalde mesela o vereceği parayı bir ekmeğe veya bir meyveye vermeye
tabii.
insan kendini çekindirir. Aman neyse o meyveyi bugün almayayım da yarın alayım diyebilirsiniz.
Ama
o işte paketi almak artık hani nasıl bir bağımlılık, nasıl bir ihtiyaçsa hiç insanın gözü parayı görmüyor.
Onu çünkü işte ihtiyaç haline aldığı için o birinci öncelik haline geliyor. Hani bizim için dedik ya hani hava su olmadan yaşanmaz. O kişinin içinde o hale geliyor artık.
Evet. Fiziksel yönü de o zaman artık yavaş yavaş
tabii.
devreye giriyor değil mi?
Fizik şöyle diyeyim. Hani başlangıçta hani daha psikolojik bağımlılık olarak başlar bağımlılıklar. En çok yanılan nokta da odur. Yani bağımlı olmak için illa da fiziksel bağımlılık gelişmesi gerekir. Hani ben alkol almadığımda işte durabiliyorum. Ne bileyim ben işte sigara içmeden de efendim durabiliyorum. İşte Ramazan'da oruç tutarken gündüz sigara içmiyorum.
Evet,
ben bağımlı değilim.
Evet.
Halbuki öyle değil. Yani bağımlılığın ilk şeyi o maddeyi kullanma üzerindeki kontrolün gitmesi. Yani ben bugün az içeyim diyorsunuz ama çok içiyorsunuz. Ya da bir içmeye başlıyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. En ilk ortaya çıkan şey budur. Zaten fizik bağımlılık, bedensel bağımlılık geliştikten sonra artık işin ileri aşaması ve maalesef tabii tedavi için ya da onu sorun olarak görüp çaresini arama davranışı da o dönemde başladığında da oldukça zor oluyor. Aslında ilk aşamalarda kişi buna bir dur diyebilse şeyi daha kolay. Aslında
balayı dönemi dediniz ya hocam işte o balayı dönemi
yani belki insanlara basit gelebilir söyleyeceğim şey ama hani madde bağımlılığını bu efendim sigara olsun alkol olsun hani kullanmamak yani en iyisi hiç başlamamak. Yani başladıktan sonra ve bu hani bağımlılık halini aldıktan sonraki kısmı çok daha zor.
Bir de şu beni çok üzüyor özellikle gençler arasında. Hani az önce psikolojiden bahsettik ya hocam. Bunu işte bu sigarayı içtiğinde sen işte erkek olacaksın.
Evet.
Bu sigara içtiğinde daha güçlü olacaksın diye yönlendirmeler
çok üzücü. Ne kadar
güzel
söylediniz. Çünkü sigarada böyle bir şey de var.
Evet.
Yani onu bir yetişkinlik göstergesi ya da bir işte bağımsızlık göstergesi gibi görmek. Bu tür yani büyüdüm diye göstermek. Maalesef mesela genç kızlarda çok artıyor bu dönemde sigara. Hani onlar da hani kendilerinin belki o dönemde işte daha bağımsız, daha özgür olduğunu ya da grup etkisi yine ergenlerde çok fazla. Yani akran onayı önemli olduğu için akranları sigara kullandığında o kişi de kullanarak o grubun bir parçası olarak hissediyor kendini. Tabii bir yandan da kolay bir yol. Yani bir siz kendinizi kabul ettirebilmek için yaptığınız kolay bir davranış. Hani bir ne bileyim bir başarı elde ederek bir sanatta ya da işte başka bir alanda ya da sporda bir başarı elde ederek de insan tanınabilir, kabul görebilir, beğenilebilir. Ama hani işte sigarayla da kabul görmüş gibi hissediyor. Çünkü benzer davranışı yapınca onaylanmış oluyor. Hatta bazen dışlanabilir hani bu yüzden dolayı. Grup etkisi sigarada çok önemli. Bir de mesela ortalıkta alkol almak ya da ne bileyim eroin almak, kokain almak hani kötü karşılanan acayip bir davranış. Ama mesela ortalıkta sigara içmek, yolda sigara içmek çok da hani toplumsal olarak da çok acayip karşılanmadığı için o da biraz sigaranın daha yaygın olmasına neden oluyor.
Hocam şimdi hani günümüzde yine biz biraz daha şanslıyız. Sigara Tabii. içmeyi önleyen çok fazla evet. hani engel var gençler için özellikle, ama ben çocukluğumdan hatırlıyorum otobüslerde sigara içildiği zamanları, filmlerde Tabii. özellikle Türk filmlerinde ellerinde o sigaranın evet. sahneleri. Yani şimdi en azından hani o bile bence sigarayı önleyen bir faktör.
Ben uçakta gerek. Bile içildiğini hatırlıyorum. Evet. Arka koltuklarda evet, evet, içiliyordu. Evet, evet. Enteresan bir şey evet. tabii. Yani uçağın
içinde. Arkada içince ön tarafa koku evet. gitmiyor mu? Hani biz o yüzden şu anki çocuklarımız nispeten
şimdi
biraz daha
şu çok
şanslı.
Önemli. Dediğim gibi hani başlamama aşaması, yani ben iddia ederim ki herhangi bir insan belli bir süre belli bir miktar bu bağımlılık yapıcı maddelerden alsın, onun genel psikolojisi yapısı ne olursa olsun bir bağımlılık gelişme riski herkes için var.
Tabii.
Yani sigara dediğim gibi daha yaygın olduğu için sanki daha basit, daha kolay, daha önemsiz, daha meşru gibi görülüyor ama nikotin özellikle çok güçlü bağımlılık yapıcı bir madde. Hele alınış şekli itibariyle de düşündüğümüzde hani sigarayı içtiğinizde akciğere gidiyor ve o nikotin, sigaranın içindeki nikotin yaklaşık 10 ila 20 saniyede beyne ulaşıyor. Ve nikotinin kendisine özel bizim nöron dediğimiz beyin hücrelerinde onun bağlandığı reseptör dediğimiz bölgeleri var. O reseptörlere nikotin bağlandığında bizim için işte keyif verici, haz verici olan dopamin salgılanıyor. Dopamin işte yemek yediğinizde de veya cinsel hazda, yani birçok hazda salgılanan ve o şeyi yapmaya bizi teşvik eden Hı-hı. beynin ödül sisteminin temel maddesi dopamin. Nikotin doğrudan doğruya böyle bir etkiye sahip. Yani o dopamini salgılatıcı etkiye sahip. Dolayısıyla da sigara kullanmaya devam eden bir kişi de giderek o nikotin reseptörleri artıyor. Tabii reseptörler arttıkça bu sefer o nikotin gereksinimi artıyor o dopamini salgılatabilmek için. Ha, sigara içmediğinde de o reseptörler orada bu sefer huzursuzluk, çekilme belirtileri
başlıyor. Demek ki sigaraya bağlıymış evet. benim mutluluğum demeye evet. başlıyor kişi.
Yani sonra. Onu demese bile hani zaten bedensel olarak o sigarayı içmediğinde onu fark ediyor.
Evet. Bir de öğrenciler ders çalışırken işte nikotin dediniz evet. ya, mesela kahveyi çok tüketmeye başlarlar. Ne kadar çok Tabii. kahve içersem, işte ne kadar çok sigara içersem daha çok uyanık kalıyorum, daha çok rahat ders çalışabiliyorum diye
Şimdi
düşünüyorlar.
Nikotin doğal olarak hani nikotin reseptörleri, nikotin asetilkolin reseptörü dediğimiz reseptörler beyinde var. Çeşitli fonksiyonlarla da ilişkili tabii bunlar. Hani beynin doğal olarak da hani yapısında yer alan şeyler olduğu için. Şimdi mühim olan şey tabii bunun bir düzeyde nikotinin bir bağımlılık yapıcı madde olduğu için giderek kendi ihtiyacını kendisi yaratmaya başlıyor. Hmm. Hani o ihtiyacı yapay yoldan hani biz oluşturduğumuzda hani kişi onu artık bir gereksinim haline gelmeye başlıyor. O noktaya getirmemek lazım.
Evet, şimdi...
Ama oradaki hani noktayı belki şöyle söyleyebilirim. Hani her sigara içen bağımlı mıdır? Sayı arttıkça risk artar ama mesela uyandıktan sonra eğer ilk yarım saat içinde sigara içiyorsa ya da hiçbir şey yemeden sigara içiyorsa o kişi artık bağımlı olmuştur. Ya da günde hani sınır diyelim 5 ila 10 hani... 5'i geçiyorsa artık sınır, 10'u geçiyorsa o artık bağımlılık olma riski çok çok yüksek.
Evet, şimdi bir de ilişkilerden de bahsettiniz hocam, sigara kullanımıyla ilişki bozukluklarından nasıl bozuyor ilişkiyi?
Şimdi sigaranın bir hani bedensel zararları var, o çok önemli. Çünkü nikotin işte bizim damar sistemimizle ilgili, yani hani... Aslında en kolay önlenebilir ölüm etkeni, yani insan yaşamını kısaltan ve önlenebilecek etkenlerden en önemlisi nikotin tüketimi. İşte yaşlanmayla birlikte hani vücut damar sistemimiz, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem vesaire, hani bunlarda yaşla birlikte bozulmalar oluyor. Şimdi burada damar sistemini en çok etkileyen nedir? İşte bir diyabet, şeker hastalığı. Nikotin hem onu şey yapıyor, damara bizzat zarar veriyor damar sistemine. Dolayısıyla bu yaşlanmayı da önleyemeyeceğimize göre hani nikotin burada çok önemli. Şimdi damar sistemine olan etkisi nedeniyle hatta işte ayağı kesilen insanlar oluyor. Bunun doğrudan nikotine bağlı bir takım damarsal problemler nedeniyle. Ama o kadar ki hani çevresi, ailesi hani dur demesine rağmen kişi devam edebiliyor. Yani hatta hastane sedyesinde bile sigara içen insanlar olabiliyor. Burada ilişkiyi etkilemesi, hani mesela alkolün ilişkiyle insan ilişkilerini etkileme olasılığı daha yüksek. Sigarada hani çok belki titizse çevresindeki kişi bazen ona müsaade etmediğinde işte gizli gizli bu sefer içmeye başlıyor kişi. Hani eğer eşi ya da işte
evden
yakında.
Çıkmalar
ama
başlıyor.
Şu çok
bence
önemli bence. Mesela çocuk sigara içiyorsa bile bir kişi hani kendi çocuklarının sigara içmesini ister mi? Hani sağlıklı bir insan isteyeceğini zannetmiyorum.
Evet.
Bence mühim olan hani çocukların önünde içmemek. Yani ona model olmamak. Çünkü bağımlılığın oluşmasında önemli bir şey de model alma. Yani sosyal öğrenme. İşte arkadaş, akran grubu dedik. Ama anne babadan da model alıyor. Dolayısıyla anne babanın hani bunu en azından çocuğun önünde yapmamaları. Hani elinde sigarayla sakın bunu içme demenin çok bir anlamı yok. Çocuk çünkü gördüğüne inanır, söylenene
tabii,
değil.
Tabii. Bu kitap okuma alışkanlığı gibi bir şey hocam.
Evet.
Hani hep çocuğa nasıl kitap okuma alışkanlığı edindirirsiniz?
Evet.
Oku diyerek
evet,
çocuk okumaz ki.
Evet.
Siz de okuyacaksınız ki o da
tabii
sizden görecek.
Model
belki
alacak.
Model alacak.
Hı-hı.
Bunun gibi ilişkilerdeki bozulma da aslında çok gerçekten sigara inanılmaz kötü kokan bir şey içmeyen
tabii
için. İçen kişi bunu fark etmiyor. İçip de bırakanlar da artık fark etmeye başlıyor. Ben bunu nasıl içiyormuşum
şöyle
demeye
bir şey
başlıyor
de var. İşte mesela bir kişi bir ortamda sigara içtiğinde o ortamda bulunan insanlar daha fazla etkileniyor.
Tabii.
Yani belli bir yüzdesini kendisi alıyor. Yaklaşık %20-30 gibi. %70-80'i çevreye gidiyor. Yani o dumanda daha fazla nikotin var. Bir sigarada yaklaşık 4000 tane kimyasal var. Bunların 50 tanesi kanserojen özellikli madde. Yani doğrudan doğruya hani işte uranyumu var, plütonyumu var. Hani böyle
var da var.
Yani
evet,
kanserle ilişkisini en net bildiğimiz madde. Hani diğerleri zaten var. İşte tansiyon, şeker, koroner arter hastalığı bunlarla ilişkisini zaten biliyoruz. Kanserle, akciğer kanserlerinin temel nedenlerinden bir tanesi
evet
sigara. Ama bu aynı şekilde içen değil çevresindekilere de maalesef aynı
zarar
riski
veriyor
oluşturuyor.
İşte ilişkilerdeki bozulma da ne yazık ki hani
yani
hem eşlerde hem çocuk anne baba
tabii
arasındaki
yani
ilişkilerde.
Yani damar sistemini etkilediği için damar sistemiyle ilgili her şeyi etkiler. Evet. Cinsel hayatı etkiler çünkü sonuçta hani bir damar sisteminde bozulma olduğunda bütün yani çünkü vücudumuzun işte besleyici sistemi yani kan damarları dolaşım sistemi. Siz o dolaşım sistemine sürekli bir onu tıkayan bir etken yollamış oluyorsunuz hani.
Evet, sonrasında da neden
evet
bu
zaten
damar tıkanıklığı?
Tıkandığında da
evet
işte o ayak kesilmesi, kangrene bile gidiyor. Bu aynı şekilde vücudun her yerinde olan bir şey yani.
Şimdi peki sigara içildi ve bağımlı hı-hı oldu kişi.
Evet.
Buna bırakmaya karar verme aşamasında ona nasıl yardımcı olunabilir?
Şimdi bir kere kişinin bence önce motivasyon oluşturması gerek. Yani sigara içme bana ne kazandırıyor ne kaybettiriyor. Bunu iyice bir önüne alıp bir düşünmesi
evet
gerekiyor.
Kitabınızda da aslında bu konuyu çok
evet
açıkça anlatmışsınız.
Artılar,
hocam.
Eksiler.
Artılar eksiler.
Çünkü içsel motivasyon çok önemli. Yani kişinin kendisinin bırakma istemesi. Çünkü sigara bağımlılığı alkole kıyasla hatta daha güçlü bir bağımlılık. İki sebeple yani bir nikotinin doğrudan etkisi, iki toplumsal olarak hani daha hoş görülen
evet
bir şey
evet
olduğu için. Önce o motivasyonu kişinin kendisinde içsel olarak oluşturması gerek. Ve şunu unutmayalım hani zararın neresinden dönülürse kârdır. Hani olan oldu biten bitti. Bazen de hatta efendim 80 yaşına
ölmeyecek
geldi.
Ölmeyecek miyiz?
İşte ne bileyim sigara içiyordu ama benim amcam 80 yaşına, 90 yaşına, 100 yaşına kadar. Ya belki de o sigara içmese çok daha uzun yaşayacaktı. Hani bu da çok anlamlı bir şey değil. Şimdi kişinin düşünmesi gerek. Yani her aslında içilen sigarayla kendisinin yaşadığı süreden bir şey alınıyor. Yani diyelim birisi size çıkıp ben size artı 10 sene veriyorum dese hani ne kadar büyük bir
almaz
ödül.
Almaz mısınız?
Evet.
Alırsınız elbette.
İşte sigarayı bıraktığınızda da artık o 10 yıl mıdır, 5 yıl mıdır çünkü kullandığınızda o süreyi kısalacağı kesin yani.
Evet.
Onun bir başka yolu yok. böylesine kesin bir ilişki olan bir durumda hani kişinin bunu bir düşünmesi gerek. İkinci nokta şu, mesela kişi sigarayı bıraktığında o tansiyonu, nabzı dakikalar içinde, saatler içinde normale döner.
Hmm.
Giderek işte akciğer sistemi, dolaşım sistemi, tansiyon, şeker bunlar düzelir ve kanser riski de aynı şekilde hemen hemen bir yaklaşık 10 yılda hiç sigara içmemiş birine ne neredeyse eşit düzeye geliyor. Yani ne zaman yaparsak yapalım ama ne kadar erken yaparsak o kadar iyi. Bu konuda
ama hiçbir şey için de geç olmadığını evet, bilsin sevgili ve, dinleyicilerimiz değil mi?
Gerek psikolojik yöntemler, gerekse nikotin çünkü çok güçlü bir kimyasal madde olduğu ve beyni etkilediği için biyolojik yöntemler tedavisinde kullanılıyor.
Evet hocam, son cümleler olarak da bir tedaviden bahsedelim.
Biyolojik yöntemler olarak bir nikotini yerine koyma tedavileri var. Şimdi hani nikotin sigarayla alındığında doğrudan doğruya akciğerden emildiği için hani bunu bir şeye benzetebiliriz. Yani hızlı bir koşucu gibi. Nikotin replasman tedavileri ise işte bunlar gerek bant şeklinde olabiliyor, işte sakızlar şeklinde olabiliyor, şekerler şeklinde olabiliyor. O ise hani onu yavaş yavaş veriyor. Böylece o kişi sigarayı bıraktığında yaşayacağı o belirtileri,
ya belirtileri
yaşamıyor. Yani ne gibi? İşte sigara bıraktığında psikolojik olarak işte sinirlik olur, mutsuzluk olur, çökkünlük olur. Onun dışında bedensel olarak titreme olur, çarpıntı olur, uykusuzluk olur, huzursuzlukla
bunları
birlikte.
Bunları hafifletiyor tedaviler.
Onları hafifletiyor. Evet. Yani onu yavaş yavaş veriyor. Özellikle bant türü olanlar daha da yavaş yavaş. Hani böylece o nikotin reseptörlerinin sayısı dengeli bir şekilde azalıyor. İkinci yöntem de bir takım ilaçlar var. O arama davranışını azaltan. Hani nikotin yerine koyma tedavisi dışında. Bir de tabii psikolojik destek. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi bu motivasyon ve o bağımlı olduğu ilacı ya da maddeyi kullanmadığında, sigarayı kullanmadığında yaşadığı olumsuz duyguyla baş etmeye dönük bir takım psikolojik stratejiler de öğretiliyor.
Evet, aileye de belki bu evet, konuda destek olmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yine her zamanki gibi çok çok güzel anlattınız. Bugün sigara bağımlılığı üzerine konuştuk sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla. Özellikle bağımlılık nedir diye başladık. Neden bağımlı oluruz? Psikolojik yönlerine baktık, fizyolojik yönlerine baktık. Ve bu bağımlılığın tedavisi üzerine de son cümlelerimizi ettik değerli hocamızla. Hocam bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizde bizlerle birlikteydi. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Thank you. uçsam senin gözüne konsam. Orada uyuyup kalsam. Uyusam uyusam hiç uyanmasam. Ah yıllarca öyle.
Güne Bakan devam ediyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Türk Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yaz geldi malum. Havalar yavaş yavaş ısınacak. Isınmaya da devam edecek. Tabii havaların ısınması güzel. İçimizi de ısıtıyor ama bir yandan da orman yangınları olduğunda ciğerimiz yanıyor. Biz de bugün sizinle neler yapabiliriz orman yangınlarına engel olmak için? Hem bireysel anlamda hem de ülkemizde ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Detayları konuşmak istedik. Şimdi bütün bu olumsuzluklardan ormanlarımız öncelikle nasıl koruyabiliriz? Bu sene orman yangını haberlerini gerçekten hiçbirimiz duymak istemiyoruz.
Evet, öncelikle bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımıza, ben de şahsım ve Orman Mühendisleri Odamız adına sizlerin aracılığıyla hayırlı günler diliyorum. Bu yayın vesilesiyle anlatacağımız verilere dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Öncelikle tabii TRT radyomuza, Türkiye Sesi Radyosu'na, Güne Bakan programında böyle önemli bir konuyu gündeme alması münasebetiyle de hasreten teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Çünkü ormanlarımız yandı, evet. Hepimizin ciğeri yanıyor ve neler yapabiliriz öğrenmek istiyoruz sizden.
Öncelikle tabii 2021 yılı Türkiye için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin akciğerleri, dünyanın akciğerleri yanacak şekilde olağanüstü bir dönem geçirdik.
Evet.
Küresel ısınma, iklim değişikliğiyle 54 il ve 254 noktada o 145 bin hektarlık alanda bir orman yangını söz konusu oldu. Bu hem Türkiye'deki dünyanın küresel ısınması ve iklim değişikliği, hem terörün provoka faaliyetleri
hepsini
tetikledi ve Türkiye bu noktadaki başarılı bir mücadele modülasyonuyla 16 günde bu yangınları kontrol altına aldı. Bu sene tüm tedbirler alınmış olduğu halde Marmaris'ten insanların akciğerlerine ateş düştü. Hepimiz tabiri caizse sizin de ifade ettiğiniz gibi hop oturup hop kalktık.
Evet.
Siz yayın kuruluşları olarak, bizler de meslek mensupları olarak yangın haberlerini hiç duymak istemiyoruz.
Evet.
Vatandaşımız da duymak istemiyor. Bunun da aslında bu olumsuzluğu duymak istememe olumluluğundan da mutlu oluyoruz. Yani halkımız doğaya, çevreye ve ormana bu şekilde sempatik davranışı, orman yangın haberi duymama özlemi, yeşile olan desteğinin, ormana ve tabiata olan desteğinin açık nişanesidir. Şimdi Marmaris yangını ile alakalı isterseniz müsaadenizle birkaç bilgi arz edeyim.
Estağfurullah, buyurun.
Sonra neler yapılabilir kısmını da ikinci başlıkta ifade edelim. Öncelikle tabii 21 Haziran akşam saat 8:02 geçe bir yangın ihbar haberi alınıyor ve Türkiye'de son 20 yıl önce İhbar alındıktan sonra 40 dakika gibi bir zamanda yangın alanına ilk müdahale yapılabilirken, Orman Genel Müdürlüğümüzün son yıllardaki teknolojik ve mekanik ve sistemsel başarıları neticesinde bu müdahalenin zamanını 12 dakikaya indirdiler. Ve bu yangına da, Marmaris yangına da geçen seneki yangın tecrübesinden hareketle 8 dakikada müdahale edildi. Yani 20.02'de yangın ihbarı alındı. 20.10 geçe ilk helikopterle yangın mahalline ilk müdahale suya atıldı. Bu başarı neticesinde de yangın ikinci günde kısmen, dördüncü günde de tamamen kontrol altına alındı. Ve bu süreç içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu direktiflerle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ciddi bir hava filosu ve kara filosu hazırlığı yaptı. O nedenle bu yangına 13 uçak, 44 helikopter, 3 insansız hava aracıyla birlikte toplam 60 tane hava filosu aracı müdahale etti. 613 aracöz ve su ikmal aracı, 213 iş makinası, 5700 yakın personel ve 2100'ün üzerinde de gönüllü vatandaşa oluşan bir ekiple müdahale edildi. Ve burada ciddi bir veri de şu ki, bu 4 günlük süreç içerisinde 1069 saat hava filomuz uçuş yaptı. 4048 sorti su atımı gerçekleştirildi ve 12.416 ton su atıldı. Hepsi de elektron olarak kayıt altında. Bu şunu gösteriyor. 2021'den ciddi bir ders çıkarttığımız, orman yangınlarıyla mücadelede dünya lideri olan Türkiye'nin liderliği hak edici altlığı oluşturduğunun ispatı ve bu kısa süreç içerisinde Sayın Bakanımızın yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla halkımızla paylaşılan veri gereği 4500 hektarlık alanda yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an itibariyle de bugün aldığım net cevaba göre, teknik bilgilere göre tüm yangın alanı, 4500 hektarlık alan tek tek soğutuluyor. Önce sizin aracınızda şu bilgiyi paylaşalım. Yangın kontrol altına alındı bilgisi kamuoyuyla paylaşılınca siz değerli basın yayın mensupları ve sizin aracınızla bizi dinleyen vatandaşlarımız yangın söndü bitti bilgisine vakıf oluyor. Oysa yangının kontrol altına alınması yangının bittiği sonucunu doğurmuyor.
Genişlemesinin durması değil mi?
Tabii ki. İlerlemesinin durması, kontrol altına alındığı ibaresinden bunu anlamamız gerekiyor. Yani ayın 21'inde başlayan yangın 25'inde kontrol altına alınmış olmasına rağmen 3 gündür ki belki günlerce belki haftalarca devam edecek olan toprak yüzeyi ve toprak altındaki köklerin yanması, soğutma faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğümüzün yangınla mücadele ekipleri tarafından soğutma faaliyeti olarak devam edecek. Bu yayına bağlanmadan önce ilgili Muğla Orman Bölge Müdürümüz de son bilgileri almak için aradığımda tamamen sahaya hakim durumda teşkilat mensuplarımız, işçi, memur ve mühendisimiz ve soğutma faaliyetleri de tam gazla devam ediyor. İnşallah teknik olarak Kurban Bayramı'na kadar ki süreçte tamamen soğutma faaliyetleri tamamlanması planlanıyor ve yangın sahasının hem ölçümleri hem yangında zarar gören ağaç örtüsünün bilgisi envanter olarak tespit edilecek. Allah nasip ederse de yani bayramdan sonraki süreçte de söndürülmüş ve soğutulmuş olan sahada üretim faaliyetleri başlamış olacak.
Evet. Buyurun Sayın Türk Yılmaz.
Önce şunu net ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz kuşağı yangına hassas bölge ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye ormanlarının, yani Türkiye'nin coğrafyasının %22.96'sı, yani 29.6'sı özür diliyorum. Yani %30'a yakını orman vasfındaki arazilerden oluşuyor. 23.1 milyon hektar orman alanımız var. Bu alanın %65'i, yani 13 milyon hektarı yangına hassas alanlardan oluşuyor. Çok önemli bir rakam ifade ediyorum. Türkiye ormanlarının %65'i yangına hassas alanlardan oluşuyor. Hem Akdeniz kuşağı ülkelerinden biri olmamız, hem ormanlarımızın %65'inin yangına hassas bölgelerde oluşmuş oluyor olması bizim yangın gerçeğiyle yüz yüze olduğumuzun bir ispatı ve vesikasıdır. Evet. Önce bunu bilmek lazım.
Evet, evet.
Yangını istemeyiz, hoşumuza gitmez ama bu realiteyi ve gerçekliği de bilerek tedbir almamız gerektiğini, evet, anlamamız lazım ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sınırsız ormanlarla alakalı desteği, Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın ciddi samimi gayretleri ve Orman Genel Müdürümüz ve ekibinin ciddi gayretleriyle de Türkiye'nin dünyadaki yangınla mücadele liderliğinde ki başarısı bu yangın Marmaris yangınına müdahalede ve kontrolde ortaya çıkmıştır.
Evet, tabii devletimiz çok yoğun çalışmalar yapıyor ama bireysel olarak bizlere de muhakkak düşen görevler var, öyle değil mi Sayın Türk Yılmaz? Biz de çünkü erken müdahale için yetkilileri bilgilendirmekle yükümlüyüz. Bunu nasıl gerçekleştirmeliyiz? Biraz da hani bizim üzerimize şimdi, düşen görevlerden bahsedebilir miyiz?
Doğru diyorsunuz. Şimdi yangınlarla mücadele uzun bir başlık. 10-15 dakikaya, yarım saate sığacak
tabii ki
kurlarda tanımlamamız mümkün değil. Ancak öyle önemli bir yayında halkımızda, özellikle radyo dinleyicilerimiz bizi izliyor, dinliyor, onlara bilgi verme ve çevrelerine duyurmalarını talep ederek şu bilgileri paylaşalım. Orman Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin orman yangınlarıyla mücadelede akredite ve otorite kurumu ve dünyada birinci derecede başarı elde etmiş bir kurumdur. O yapacağını yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ancak bununla bu iş bitmiyor. İşte tam da sizin sorunuz burada önem arz ediyor.
Evet.
Biz ülkenin insanları olarak Türkiye'de orman yangını olmasın, olunca neler yapılacağını devletimiz planlamış. Ama olmasın veya olursa vatandaş olarak ne yapalım sorusunun cevabı. Birincisi, orman yangınları olmaması için önemli olarak birinci adım, vatandaşlarımız her önüne gelen alanda ormana girip piknik yapmayı kendinde hak olarak görmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile insanımızın rekreatif ihtiyaçları, rekreasyon ihtiyaçları, kısaca piknik, nesire yeri ihtiyaçları için nesire yerleri, milli parkları ve tabiat parkları düzenlemiş. Ve buralarda vatandaşımızın bu ihtiyacını gidermek için altlıklar oluşturulmuş. Vatandaşımızın, devletimizin belirlediği bu alanların dışında piknik yapmasın. Birinci kural bu.
Evet.
Yani belirli alan dışında, devletin uygun gördüğü ve izin verdiği piknik alanları dışında seyahat esnasında ya da hafta sonu kafasına estiği yerde gidip piknik yapmasın. Birinci kural bu.
Evet.
İki, yangın dumanı nerede görüyorsa hemen 177'ye ve 112'ye acil çağrı telefonlarına haber vererek yangının ihbarda bulunsunlar. İkinci kuralımız bu. Üçüncü kuralımız ise kesinlikle vatandaşımız, eğitim almamış vatandaşımız iyi niyetini taşıyarak orman yangınına asla gitmesin. Çünkü bizim ormanın yanmasından rahatsızlığımız, üzüntümüz hepimizin ciğerlerini yakıyor. Ancak
Allah korusun, can kaybıyla da sonuçlanabiliyor değil mi Sayın Türkiye?
Bir insanın bin tane ağacın ölmesi mi, bin tane insanın zarar görmesi mi tercih durumsa biz kesinlikle bir tane insanımız zarar görmesini tercih ederiz.
Tabii.
O nedenle yangınla mücadele eğitimi almamış olan vatandaşımız ne kadar samimi ve iyi niyetli olursa olsun orman yangınları alanına devletin görevlilerini sevk idaresi ve bilgisi haricinde hiçbir şekilde giriş yapmasın.
Evet.
Çünkü devletimiz güçlü, 100.000 tane gönüllü eğitim almış vatandaşımız var. Bu şekilde katkı vermek isteyen vatandaşlarımız Orman Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek yangınla mücadele gönüllüsü olmayı talep etsin. Gerekli eğitimleri aldıktan, donanımları aldıktan sonra yine devletin izni dahilinde bu alanlara girebilir olduklarını bilsinler. Üçüncü kural olarak da bunu uygulasınlar. Bir de devlet olarak biz yerleşim yerleri ve karayolu güzergahlarında orman hattına YARDOP dediğimiz yangına dirençli ormanlar tesisleri kuruyor Orman Genel Müdürlüğü. Yani yangın çıktığında kesinlikle hemen alev oluşacak, yangın oluşacak ağaç türlerine ulaşmasın diye yangına dirençli ağaçlardan bir zon oluşturuyor Orman Genel Müdürlüğümüz. Bunun gibi belediyelerimiz de ormana bitişik alanlara imar vermesinler.
Evet.
Oralara yapılaşma yaptırmasınlar. Ormanın bitişiğini Orman Genel Müdürlüğü YARDOP'la bir zon oluşturuyor. Belediyeler de 150-200 metre bandında, bu belediye belediye, yerel köy köy, mahalle mahalle değişebilir, bir koruma bandı oluştursun. Yeşil alanlarını o alanda oluştursun diye tavsiyede bulunuyoruz.
Evet. Sayın Türk Yılmaz, son saniyelerimizdeyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Dediğiniz gibi hani gönül ister ki hiç bu tür haberleri bir daha ne biz verelim ne halkımız duysun. İnşallah bu yazı çok güzel ve orman yangını olmadan geçirmeyi temenni ediyoruz. Size de Orman Mühendisleri Odası olarak çok çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için. Buyurun lütfen son cümlenizi alalım.
Müsaadenizle kapatmadan bir cümle.
Buyurun
lütfen. Şu anda biz burada çok rahat bir yayın yapıyoruz. Siz sunuculuk, ben de katılımcı olarak. Ancak şu anda o sıcağın altında canıyla bedel ödeyen insanlarımıza önce tebriklerimizi, sonra geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aracılığınızla şu bilgiyi de paylaşayım tüm kamuoyuyla. Öncelikle yangında şu ana kadar 133 tane insanımız öldü. Orman Genel Müdürlüğümüz mensubu, işçi, memur, mühendis. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle bu ölülere şehitlik hakkı verecek bir kanun düzenleme derhal ve ivedilikle çıkartmalı. İki, Orman Genel Müdürlüğümüzün insan kaynağı açığına gerekli katkıyı son iki yıldır Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız verdiler ama yeterli değil. Tekrar bu yangınlarla mücadelede insan kaynağı, işçi, memur, mühendis alımına imkan tanısın diye temennide bulunuyorum. Tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Rahat olsunlar. Orman teşkilatımız ve orman mühendislerimiz, işçimiz güçlü, bize güvensinler. Biz Türkiye'nin yeşil vatanını korumak için azmetmişiz.
Seferber oldunuz. Sayın Türk Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Sağ olun, ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ormanlarımız ve yangınları konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.